Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erkam Radyo'da, radyoları başında bizi dinleyen değerli kitap dostlarını, kıymetli dostlarımızı muhabbetle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. İnşallah bu hafta da yine sizin için hazırladığımız güzel kitapları dilimizin döndüğünce anlatmaya gayret göstereceğiz efendim. Her zaman olduğu gibi gönüllerimizi inşa eden, ruhumuza inşirah veren ve bizi dirilten kitapları, konuları, efendim mevzuları sizlere ulaştırmaya gayret gösteriyoruz Erkam Radyo vasıtasıyla sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, güzel bir çalışmayla başlayalım. Sanat Kritik Yayınları'ndan çıkan yeni bir kitap, Serdar Soydan'ın hazırladığı Muhteşem Yalnızlık ismini taşıyan ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı anlattığı güzel bir çalışma. Edebiyatçılar tabii ki gerçekten okuma tarihimizde ve okuma hayatımızda önemli izler bırakan insanlardır. Edebiyatçılar hayatı ve olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirir ve gerçekten bize farklı yönleriyle hayatı, olayları, hadiseleri anlatırlar. Gerek romanlarında, gerek hikayelerinde yaşamış oldukları zamanın ruhunu, sosyolojik hayatını, insan ilişkilerini ve bir yönüyle insanlar arasındaki bağları da anlatan kitaplar kaleme alırlar. Edebiyatçıların böyle bir tarafı vardır. Özellikle görsel medyanın olmadığı yıllara baktığımızda, yani ülkemiz için söylersek bundan neredeyse 60-70 yıl öncesine baktığımızda, o zaman daha fazla edebiyatçılarımız roman tarzında kitaplar ortaya koymuşlar. Çünkü insanoğlunun etkilenmiş olduğu bir tarzdır kıssalar, romanlar, hikayeler ve hayal dünyalarına hitap ettiğinden dolayı. Tabii ki görsel medya dediğimiz televizyon özellikle geliştikten sonra insanlar artık bu hayal dünyaları sinemaya aktarılmış ve sinema gelişmiş bir yönüyle. Tabii ki o yıllarda yazılan romanlara baktığımızda o yılların sosyolojisini anlatması bakımından gerçekten çok önemli yer tutuyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar da değerli dinleyenlerimiz yakın tarihimizde özellikle Cumhuriyet döneminin önemli romancılarından bir tanesi ve iz bırakmış insanlardan bir tanesidir. Bu kitapta, yani bahse konu olan şu an anlatmaya çalıştığımız kitapta Serdar Soydan'ın hazırladığı ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın adeta kendisini anlattığı bir kitap olarak okuyucuyla buluştu. Muhteşem Yalnızlık Hüseyin Rahmi Gürpınar ismini taşıyor. Türk romanını iki çizgi üzerinden tartışanlar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı Ahmet Mithat Efendi'ye bağlarlar. Popülist, halkçı, folklorik roman gibi adlarla bu yazarı bir edebi sınıfa dahil ederler. Kendisi de sıkça edebiyata, Efendi'nin romanlarını okuyarak, yani Mithat Efendi'nin romanlarını okuyarak, onları taklit ederek başladığını söylese de Hüseyin Rahmi Gürpınar bu tasnifin dışında kalmayı bilmiş, eklendiği roman anlayışını yeniliklerle buluşturmuş bir şahsiyettir. Sadece yaşadığı muhit, edebiyat anlayışı ve yalnız başına bir köşkte uzun yıllar yaşamayı tercih etmesiyle değil, ilk gençlik yıllarının en verimli, meşhur, muteber edebiyat topluluklarına davet edildiği halde girmemesiyle de müstakil bir romancı olmuştur Hüseyin Rahmi Gürpınar. Ahmet İhsan başta olmak üzere Servet-i Fununcular Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı kendi edebiyatları içerisinde görmek istemişlerdir ama o bir dayatmaya maruz kalmak, hürriyetine halel getirmemek endişesiyle bu davetleri geri çevirmiş bir insan. Ve hatta onlar için Batı edebiyatının bir kopyasını ortaya koydular diye eleştirmiş olan bir insandır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Türk romanı ve Türkoloji ile ilişkisini en açık ifade edenlerden biri İsmail Hakkı Baltacıoğlu olmuştur. Baltacıoğlu, Muhteşem Yalnızlık adıyla yayınlanan Hüseyin Rahmi Gürpınar mülakatlarında bu büyük yazarın Türklük için ne ifade ettiğini anlatıyor bize. Ve şu cümleleri sarf ediyor. Ona bu yaygınlığı, ruhlara siniciliği veren sır, hiç şüphe yok ki romanlarındaki halkçılığı ve Türkçülüğüdür. Gülpınar'ın bütün romanlarındaki temel Türk kahramanlar, bütün romanlarındaki kahramanlar Türk, efendim aksiyon ve süre de Türktür. Onun eserlerinde Türk olmayanı, Türk'ü andıranı, Türk'e benzeyeni değil, Türk'ün kendisini bulursunuz diyor. Kim diyor bunu? Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı anlattığı bu kitapta yer verilen Hakkı, İsmail Hakkı Baltacı oğlu bu ifadeleri kullanıyor. Muhteşem Yalnızlık, yani bahsettiğimiz kitap sevgili dinleyenlerimiz, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ölümünden, yani 1944 yılında vefat ediyor. Yaklaşık 20 yıl önceki bir aralıkta tamamı Heybeliada'daki köşkünde kültür, sanat, edebiyat, toplum, aile gibi çeşitli meselelerde gazetelere verdiği mülakatlarını bir araya getiriyor. Burada bu türden kitaplarda çokça göreceğimiz başlıklar da var. Sanatçının kendi kuşağından kimleri neden takip ettiği gibi ilginç olanın Hüseyin Rahmi'nin Nazım Hikmet'ten de bahsetmesi. Yani tarz olarak efendim, görüş olarak farklı olmasına rağmen onu da okuduğu görülüyor. Bu kitaptan onu anlıyoruz. Hüseyin Rahmi'nin vermiş olduğu mülakatlardan. Hüseyin Rahmi'yi keşfeden de yetiştiren de Ahmet Mithat Efendi'dir. Şık romanının henüz tefrikadayken görülmesi, Ahmet Mithat Efendi'nin Hüseyin Rahmi'yi davet etmesi bu kitapta farklı mülakatlarla yer alıyor. Aralarında sanki manevi bir baba oğulluk olduğu da hissediliyor. Muhteşem Yalnızlık'ın Hüseyin Rahmi çalışmaları için önemli bir kaynak olduğunu söylemeye gerek yok. Hatıralarını yazmamış bir sanatçının biyografisine dair en güvenilir kaynak belki de mülakatlardır. Evet, belki Hüseyin Rahmi ve onun gibi romancılar hatıralarını yazmış olsalardı, daha onlarla ilgili hem dünya görüşleri, hem edebi kişilikleri, hem çalışmaları bağlamında daha net bilgilere sahip olacaktık. Ancak onlar hayattayken yapılan, kendileriyle yapılan mülakatlarda bir romancının, bir edebiyatçının ruh portresini daha net bir şekilde görmüş oluyoruz. Mülakatlarda en çok merak edilen şey, neredeyse ömrünün tamamını adada uzet halinde geçirdiği halde her romanında cemiyetin farklı bir hususiyetini nasıl yazdığı, milletten aldığı bu canlı karakterleri ne zaman, nerede tanıdığıdır. Evet, bir romancının aslında onun yazılarını ve onun zihin dünyasını, hayal dünyasını besleyen en önemli unsur aslında halkın içerisinde yaşıyor olması ve halkın içerisindeki bu sosyal hayattan haberdar olması. Hüseyin Rahmi tabii bir uzet hayatı yaşayıp kendi başına adada yaşadığı dönemlerde bu şekilde bir başarı ortaya koymuş olması da ayrı bir tarafı olduğunu söylemek lazım. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın çocukluğu büyük valideler elinde ondan fazla kadının olduğu bir evde geçmiş. Aksaray, Sulukule gibi eski İstanbul hayatının canlı yaşamış olduğu bir semtte çocukluğu ve gençlik yılları geçiyor. Hüseyin Rahmi'nin kaynağı bu semtlerde geçen çocukluk yılları olduğunu da anlıyoruz. Hüseyin Rahmi'nin dosttan ileri hukuku olan Miralay Hulusi Bey'i de bu kitapta yakından tanıyoruz. Hüseyin Rahmi Gürpınar İstanbul dışına nadiren çıkmış biri olduğu halde Hulusi Bey'i kaybedince Mısır'a seyahat ediyor. Dere sırtında verdiği pozlarla hatırladığımız bu seyahatin arkasında bu ölüm hadisesi ve Mısır'dan gelen davet vardır. Kitapta daha özel dikkat isteyen meseleler de var. Hüseyin Rahmi'nin Allah inancı, dine bakışı, aşk ve üretkenlik arasındaki ilişkiye bakışı, romanları yüzüne suikaste uğraması, Beşir Fuad'ın intihar sebebinin Fransa'da yaşanmış olduğu bir olay olması gibi, bunlar Hüseyin Rahmi'nin kendisiyle yapılan mülakatlarda değinilen konular olduğunu görüyoruz. Muhteşem Yalnızlık, sevgili dinleyenlerimiz, bir romancının, bir edebiyatçının portresini ve özelliklerini ve birçok yönünü anlama, okuma noktasında edebiyata ilgi duyan kardeşlerimizin okuyabileceği bir kitap olarak zikredebiliriz. Serdar Soydan'ın Sanat Kritik Yayınları'ndan hazırladığı Muhteşem Yalnızlık, Hüseyin Rahmi Gürpınar alt başlığı ile böyle bir kitabı da sizin dikkatinize sunmuş olduk değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Siz değerli dostlarımıza aktardıktan sonra dilerseniz yine bir edebiyatçı ile devam edelim. Önemli bir edebiyatçı, yaşayan edebiyatçılarımızdan bir tanesi. Zaman zaman programlarımızda kendi kitaplarına da yer verdiğimiz Mustafa Kutlu ile alakalı bir kitap yayınlandı. Safiye Önal imzasını taşıyan ve Timaş yayınlarından henüz daha yeni çıkmış, Mart ayında, 2025'in Mart ayında çıkan bir çalışma. Yaşayan klasiğimiz Mustafa Kutlu ismini taşıyor değerli dostlar. Evet, Mustafa Kutlu aslında bu kitapta kendi hikayesini anlatıyor. Safiye Önal iyi ki böyle bir çalışma yapmış ve bir edebiyatçıyı, bir hikayeciyi ve halkın içinden gelen adeta bizim Anadolu irfanını kitaplarına, hikayelerine yediren ve oralardan bize seslenen bir insanın edebiyat portresini bize anlatmış Safiye Önal, Timaş yayınları aracılığıyla çıkmış. Türk edebiyatının yaşayan en önemli hikayecilerinden birisi sevgili dostlar Mustafa Kutlu. Pek çoğumuz Türk dilinin lezzetini onun hikayeleriyle aldık ve almaya devam ediyoruz. Gerçekten Mustafa Kutlu'nun kitaplarını eğer şimdiye kadar okumadıysanız sevgili dostlar, umarım okumuşsunuzdur. Ama bunun bir eksikliğini, boşluğunu mutlaka duymak gerekir diye düşünüyorum. Okumadıysanız Mustafa Kutlu'nun hikaye kitaplarını alıp okuyalım ve o edebiyatın anlatım tarzının lezzetini o kitabın satırları arasında görelim. Kimimizin gönlüne mavi kuş kondu, kimimize sır şifa oldu ki bunlar onun isimleridir, mavi kuş, sır, yoksulluk içimizde. Bazılarımız yoksulluk içimizdeyi zihnimizde kayıtlı tuttu, hayat güzeldir, bu böyledir dedi. Mustafa Kutlu inandık ve iyiler ölmez dedi aynı inançla. Her yıl aynı hevesle bekliyoruz yeni kitaplarını Mustafa Kutlu'nun. Çünkü insana dair umudumuzu tazeliyor her cümlesi Kutlu'nun. Kim olduğumuzu, neyi yitirdiğimizi ve nerede bulacağımızı anlatır Mustafa Kutlu sabırla. Ama kalemini sadece hikayede sabitlemedi. Aynı zamanda deneme yazarı, senarist, köşe yazarı. Hayatın tam orta yerinde pek çoğumuzun farkında olmadan yanından geçip gittiği, ayrıntılara dikkat kesilen, iyiliği ve güzelliği merkeze alan bir usta Mustafa Kutlu. Dergi çıkarmak, ansiklopedi yazımı gibi ömür tüketen iki meşakkatli işi bir hakkın yerine getiren, paltosundan ne çok yazar çıkardı Mustafa Kutlu. Evet, onun Dergah dergisinde yazdığı yıllara baktığımızda adeta onun rahlayı tedrisinden geçen bugün birçok hikayeciden, birçok efendim edebiyatçıdan bahsetmek gerekir ki o zaman şu karara varmış oluyoruz. Türk hikayesinde yeni bir ekol ve ne mutlu ki Mustafa Kutlu ekolü var ve devam ediyor. Onun hikaye yazarlığı sevgili dostlar hakkında çok sayıda çalışma yapıldı bugüne kadar. Kitaplar yazıldı, sempozyumlar düzenlendi, belgeseller çekildi ancak yakın zamanda Timaş yayınlarından çıkan yaşayan klasiğimiz Mustafa Kutlu ise bugüne kadar yapılmış bütün çalışmaları kapsayan bir yüksek lisans tezi olarak karşımıza çıkıyor. Kitabı farklı kılan ise yazar Safiye Önal'ın büyük usta ile yaptığı nehir söyleşi. İçine doğduğu aile, mahalle, muhit, zihin ve gönül dünyasını şekillendiren büyük ustaları ilk kez bu kadar açıklıkla ve detaylarıyla anlatan bir kitap olması Mustafa Kutlu'nun dilinden bu kitabın sayfalarında. Mustafa Kutlu'yla Safiye Önal'ın yaptığı röportajı okurken ara ara bir Mustafa Kutlu hikayesi akıp gidiyormuş gibi hissiyatı veriyor insana. Öyle tanıdık cümleler, onun anlatım tarzını bilenler için bunu ifade etmek lazım. Akıcı ama lezzetli, tat veren cümleler, tat veren tasvirler ve ifadeler. Evet, şöyle biraz daha bu kitabı anlatırken Mustafa Kutlu'nun bu kitaba vermiş olduğu söyleşilerde onun hayat hikayesine de biraz daha tanık olalım. Kimlerle irtibatta imiş, çocukluğu nerelerde geçmiş, aile hayatı hangi muhitlerde geçmiş oraya bakalım. Babasından bahsedişi, eski yazı öğretmediği için hayıflanışı, iki arkadaşı ve mahallenin köpeğiyle verdiği pozu anlatışı, babasının verdiği harçlıkla Çocuk Haftası dergisini alması, yaşadığı büyüdüğü mahalle atmosferi, komşuları ve onların çocukları tıpkı hikayelerini okurken olduğu gibi sihirli bir şekilde gözünüzde canlanıyor Kutlu'nun Erzincan'daki çocukluğu ki zaten bu nehir söyleşiyle büyük ustanın hikayeciliğini besleyen o gür ve güçlü damarın görünüşte fakir ama gerçekte hele şimdilerde aramakla bulunmayacak zenginlikte bir çocukluk yaşamış olmasından kaynaklandığını görüyor insan. Dedesinin hattat ve musiki şinas olması kadar mahallesindeki hakim Hamit Bey ve çocukları da sanatçı kimliğinin oluşmasını sağlayacak tohumları atıyor o yıllarda. Kutlu mahallemize revayeli hakim Hamit Bey taşındı. Hamit Bey çok muhterem bir adamdı. 3 tane oğlu vardı. Çağlayan, Ercüment, Atalay. Bunlarla arkadaş olduk. Biz tabii hemen yan yana Hamit Bey çocuklarına harçlık verirdi. O çocuklar kitap alırdı o paralarla. Ve onların evinin bodrum katında bir kütüphane yaptık biz diye anlatıyor. Hatta biz orada karagöz oynattık, karagöz perdesi yaptık. Mahallenin daha küçük çocuklarına karagöz oynattık 5 kuruşa. 100 para vardı, delikli 100 para diyor. Evet, tam böyle güzel bir anlatım tarzı ile Mustafa Kutlu'nun ta çocukluğunda beslendiği edebiyat adeta muhitini, kitapları, kütüphaneyi, karagöz oyunlarını o yıllarda yaptığını görüyoruz. Evet, devam ediyor. Diyor ki Mustafa Kutlu, tarihi romanlar, Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun kitapları, bende tarih sevgisi oradan başlamıştır diye anlatıyor o günlerde ve devam ediyor. Biraz da milliyetçilik, mesela bu Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor falan, o yıllarda okuduk ve tanıdık diyor. Ta o yaşımızda bir tarih merakı. Kahramanlar Geçiyor dizisi iyi hatırlıyorum. Yani Münif Fehmi'nin çizdiği kapak resimleri bana oradan da bir resim merakı geçmiştir diyor Mustafa Kutlu. Onları takliden ben de çiziyordum. Daha ilkokuldan itibaren resim merakı da vardı bende. Mustafa Kutlu sevgili dostlar, yayınlanmış olduğu bütün kitapların kapağındaki çizgileri, efendim resimleri kendisi çizmiş ve kapaklarına kullanmıştır. Lise yıllarında idealist öğretmenlerin desteği ve yönlendirmesiyle 4 dilde duvar gazetesi çıkarırlar birkaç arkadaşla beraber Mustafa Kutlu. Demek ki bir öğretmenin o yıllarda, o yaşlardaki çocukları yönlendirmesi kadar önemli bir şey yoktur. Adeta içinizdeki cevheri çıkarmaya vesile olur o yıllarda bir öğretmeninizin sizin bir yönünüzü açığa çıkarmasıyla. Ve hayatınız belki de o özelliğinizin üzerine bina edilir ve siz o yönde başarı ortaya koyduğunuz takdirde öğretmeninizin size o yıllardaki dokunuşu, efendim o maharetinizi, kabiliyetinizi açığa çıkarması sizin o yönde bir insan olmanızı sağlar. Üniversite çağlarında artarak devam eder okuma ve sinema merakı Mustafa Kutlu'nun. Düşünce dünyasını şekillendiren en önemli belirleyicilerden biri olan Nurettin Topçu isimle de bu yıllarda tanışır. Nurettin Topçu'yla Mustafa Kutlu'nun tanışması üniversite yıllarında. Böylece hayatındaki ilk en önemli kırılma noktalarından birisini yaşar. O günleri Nehir Söyleşi'de şöyle anlatıyor. Ben hareket mecmuasını ilk defa amcamın oğlu Ruhi Bey'in elinde gördüm. Bir Şubat tatilinde o bana gösterdi. Sonra fakülteye geldiğimde baktım ki Hareket Dergisi'nin afişleri asılmış. Hareket çıkıyor. Böylece Hareket Mecmuası'nı okumaya başladım ve Nurettin Topçu'nun fikriyatı beni çok etkiledi. Yani hem ahlaki bakımdan hem de adalet bakımından. Bende çok isyankar bir ruh vardı çünkü diyor o yıllarda Mustafa Kutlu. Çünkü haksızlıklara karşı, efendim gelir dağılımına karşı, kapitalizme karşı bir tepki vardı diyor ve o düşünceme çok istikamet verdi Nurettin Bey. Ve Nurettin Topçu'yla böyle bir tanışması oluyor ve daha sonra da Hareket Dergisi'nde yazmaya başlıyor Mustafa Kutlu. Efendim Safiye Önal'ın hazırlayıp sunduğu Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu adlı kitabı, Kutlu'nun kendi hikayesini okurla buluştururken şunu da okura bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Kutlu hepimizden birisi, bu yüzden bizi hikayelerinde öyle içten anlatıyor ve öyle samimi anlatıyor. Eğer Mustafa Kutlu okumadıysak bunu bir eksiklik olarak görebiliriz sevgili dinleyenlerimiz ve bugünden tezi yok. Mutlaka onun kitaplarını alalım ve okuyalım değerli dostlar. Kısa bir araya gidelim sevgili dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programındayız. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden kalan süremizde devam edeceğiz efendim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Geçtiğimiz hafta ismini zikrettiğimiz iki tane güzel kitaptan bahsederek devam edelim sevgili dostlar. Aynı zamanda değerli yazar Arif Ay'ın bu iki kitapla alakalı kaleme almış olduğu bir değerlendirme yazısından da istifade ederek inşallah sizlere bu kitapları anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Fabrik kitaptan çıkmış Şeyma Subaşı imzasını taşıyan Soru Sormak Güzel Geliyor 1 ve 2. İki tane kitap sevgili dostlar. Soru Sormak Güzel Geliyor ismiyle yayınlanmış. Arif Ay önemli bir edebiyatçı, önemli bir yazar. Zaman zaman farklı mecralarda kendisinin hem edebiyatla alakalı hem de kitap kritikleriyle ilgili yazılarını okuyoruz ve istifade ediyoruz. Nuri Pakdil ekolünden gelen önemli bir edebiyatçımız Arif Ay'ı da bu şekilde hürmetle anmış olalım. Söyleşi ya da diğer adıyla sohbet de edebi türlerden biridir. Özellikle şairler, yazarlarla, sanatçılarla yapılan söyleşiler bu kişileri daha yakından tanımak bakımından ufuk açıcı bir işlevi yerine getirir. Onların sanat ve düşünce dünyalarına yolculuğun kapısını aralar bize. Sanat eserlerinin bizce muamma olan yanlarının anlaşılır oluşunu sağlayan bir işleve de sahiptir söyleşiler. Söz konusu işlevin yerine getirilebilmesi için söyleşi yapan kişinin iyi hazırlanması ve genel geçer sorular değil, doğrudan şairin, yazarın, sanatçının eserlerine yönelik sorular sorması gerekir. Röportaj yaparken de aslında aynı hassasiyet içerisinde olmak gerekiyor. Röportajı hazırlarken, soruları sorarken özellikle röportaj yapmış olduğumuz insanın bu konuyla alakalı yetkinliğini ve bu konuyla ilgili söyleyeceklerini bilip onu yakından tanıyıp ona göre daha verimli cevaplar alınabilecek sorular sormak gerekiyor. Şeyma Subaşı'nın iki cilt halinde hazırladığı Soru Sormak Güzel Geliyor efendim kitapları gerçekten emek verilerek gerçekleştirilmiş söyleşilerden oluşuyor. Birinci ciltte öykücülerle yapılmış söyleşiler, ikinci ciltte ise şairlerle yapılmış söyleşiler yer alıyor. Soru Sormak Güzel Geliyor'un birinci cildinde Sevinç Çokum, Ayfer Tunç, Mustafa Kutlu, Necip Tosun, Güray Süngü, Ayşegül Genç'ten oluşan 10 öykücü yer alıyor. İkinci cilt şairle yapılan 10 söyleşine oluşuyor ki onlar da Arif Ay, Mehmet Aycı, Şaban Sağlık, Mehmet Can Doğan, Ahmet Murat, Cevdet Kural gibi isimlerle yapılan söyleşileri bu kitabın sayfalarında buluyoruz. Soru Sormak Güzel Geliyor isimli kitapların muhtevasını oluşturan, söyleşilerle süsleyen isimlerin bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Birinci cildin ön sözünde üniversite öğrencisiyken okuma ve yazma ilişkisinden söz eden Şeyma Subaşı, derslerin sıkıcılığından kaçmak gibi başladı önce her şey diyor. Hayatın sorularından, sorunlarından ve derslerin sıkıcılığından yani sorulara kaçtım diyor. Ve edebiyata, söze sığındım. Cevapları olan sorulardı bunlar. Kimi zaman kendi sorularıma cevap ararken ve hayata bir anlam bulma çabası içindeyken bu soruları çeşitli yazarlara sorduğumu fark ediyordum. Yani onlara soru sormak bir yandan da kendimi teselli etmekti benim için. Kendi cevaplarıma ulaşmak gibiydi diyerek söyleşiler yapmaya nasıl başladığının ipuçlarını bize bu cümlelerle veriyor Şeyma Subaşı. İkinci cildin girişinde şu cümleleri görüyoruz yine kitabı hazırlayan Şeyma Subaşı'ya ait. Şairlerle gerçekleştirdiğimiz bu söyleşiler onların yalnızca şiir anlayışlarına değil, aynı zamanda hayata dair derin düşüncelerini ve içsel yolculuklarını da gözler önüne seriyor. Şairler şiirin derinliklerinde gezinen birer dertli yolcu gibi. Onların dünyalarına adım attıkça bu derinlikli düşüncelerin ve duyguların okurlar tarafından da fark edilmesini diliyorum. Her bir söyleşi şairlerin kendi içsel yolculuklarından oradan taşıdıkları dert meselesini okura açıyor Ve bu dert aslında hayatın kendisine dair evrensel bir mesele haline geliyor diyerek şaire ve şiire ilişkin önemli tespitlerde bulunuyor. Efendim kitabı hazırlayan Şeyma Subaşı değerli dinleyenlerimiz. Bu yazı uzayıp gidiyor sevgili dostlar. Arif Ay'ın Soru Güzel Sorulursa başlıklı yazısında bu iki tane güzel kitabı bizlere aktarıyor. Elbette ki her dinleyenimizin, sizlerin, değerli dostlarımızın ilgi alanlarına göre farklı farklı kitaplar olabiliyor. Gerçekten bu ilgi alanlarımızı sevgili dostlar fark edip buna göre devam etmek, buna göre okumalar yapmak, buna göre araştırmalar yapmak ve kendimize bu manada her gün adeta binaya yeni bir tuğla koymak gibi edebi anlamda, okuma anlamında, kültürel anlamda, kavramlar anlamında kendimizi geliştirmek herhalde ilgi duyduğumuz konuları okuduğumuzda çok daha hızlı ve daha verimli olur diye düşünüyorum kıymetli dostlar, değerli dinleyenlerimiz. Efendim bu hafta sizlere 3 tane güzel kitabı anlatmaya, çalışmaya tanıttı, gayret gösterdik. Mustafa Kutlu'nun anlatıldığı, Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın kendisini adeta anlattığı o iki tane edebiyatçımızı yakından tanıyabileceğimiz iki tane kitap ve son kitapta Şeyma Subaşı'nın Soru Güzel Sorulursa, söyleşilerden oluşan edebiyatçılarla ve şairlerle yapılan söyleşilerden oluşan kitaplarını aktarmaya çalıştık dilimizin döndüğünce. Umarız faydalı olmuştur sevgili dinleyenlerimiz. Efendim önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle Erkam Radyo'da siz sevgili dostlarımızla hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Kitapla yürüdüğünüz, kitapla hayatımızı zenginleştirdiğimiz ve güzelleştirdiğimiz bir hayat olması dua ve temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız efendim.